Ayrım 17.
Hayat onu hep sıkışık bir durumda alelacele yazmaya zorlamış, yazdıklarını düzeltip kusursuz bir hale getirecek vakit bırakmamıştır. Eserlerini nasıl yazdığını düşünün. Her romanını daha ilk bölümünü yazmaya başladığı sırada satmış bulunuyordu. Her çalışması bir parça avans koparabilmek için yaptığı sürekli ve şiddetli isteklerle birlikte gidiyordu. Rusya'dan kaçıp başka ülkelere gittiği sıralarda yaşlı bir araba beygiri gibi oradan oraya takatsiz bir şekilde sürüklenip duruyordu. Eserlerini son bir defa gözden geçirip düzeltebilmek için ne vakti vardı ne de huzuru. Ve o her şeyi bildiği gibi bunu da çok iyi biliyordu. Kusurlarının farkındaydı. Ne şartlar altında çalıştığımı bilseler benden kusursuz çalışmalar bekliyorlar. Oysa en korkunç, en acı sıkıntılar yüzünden alelacele yazmak zorunda kalıyorum diye haykırmıştı öfkeli bir anında. Malikanelerinde rahat rahat oturup cümlelerini düzeltmek ve süslemek imkanını bulan Tolstoy'dan, Turgenev'den nefret ediyordu. Başka hiçbir şeylerini kıskanmış değildi. Yalnızca bu noktada haset ediyorlardı onlara. İnsan olarak yoksulluktan korkmadığı halde bir işçi gibi çalışmaya mahkum olan sanatkar tarafı ile büyük efendilerini edebiyata deş püskürüyordu. Hiç değilse bir kerecik sakin bir şekilde rahat rahat yazabilmek ve romanlarını kusursuz bir hale getirebilmek için şiddetli bir istek duyuyordu ta içinde. Eserlerindeki bütün kusurların farkındaydı. Sıra nöbetlerinden sonra gerginliğinin azaldığını, eserinin zırhının gevşediğini ve içeriye gereksiz unsurların girdiğini biliyordu. Eserlerinin müsveddelerini karısına ve dostlarına okuduğu zaman onlar unutulmuş bazı önemli noktaları kendisine hatırlatmak zorunda kalıyorlardı çoğu zaman. Bu unutmalar her nöbetten sonra gelen o zihni durgunluk ve bunalıklıktan ileri geliyordu. Borçlarının esiri olan ve bir kürek mahkumu gibi çalışmak zorunda kalan, buna rağmen en sıkıntılı zamanlarında 3 dev romanını yazabilen bu insan sanatkarların en bilinçlisi olarak çıkıyor karşımıza. Vakalar üzerinde uzun uzun işlemek, kusursuz bir eser ortaya koyabilmek için yanıp tutuşuyordu. İhtiyaçların, yoksulluğun kamçısı altında bazı sayfalar üzerinde saatlerce duruyor, orasını burasını düzeltiyordu. Hayat arkadaşı açlık çekerken, ebenin parası bile ödenmemişken o budalayı 2 kere yırtmış, yeni baştan yazmıştı. Mükemmelliğine ulaşma iradesi sonsuzdu ama sıkıntısının da ucu bucağı yoktu. İki korkunç kuvvet arasında çarpışmaya başlamıştı yine. Dış ihtiyaçla iç ihtiyaç. Sanat da ikiliğinin kurbanı olmuştur. İnsan olarak hiç durmadan huzuru ve sükûnü aramış, sanatkar olarak da ebediyen mükemmelliğin susuzluğunu duymuştur. Her iki alanda da kaderine mıhlanıp kalmış gibidir. Sanat bile ikiliğinin kurbanı olan bu insan için bir kurtuluş, bu vatansız adam için bir vatan olamamıştır. Her zaman bir endişe, bir ıstırap, bir telaş kaynağı olmuş ve oradan oraya kaçmasına yol açmıştır. Yaratıcı tutkusu onu mükemmelliği yaşayan bir ebedi sonsuzluğa doğru götürmektedir. Romanlarının noksan kalmış, tamamlanmamış kuleleri dinin semasına, ebedi problemlerin bulutlarına doğru yükselmektedir. Onları roman olarak nitelendirmekten ve destan tarzını kurallarına göre değerlendirmekten vazgeçmeliyiz. Edebiyat alanını aşmaktadır onlar. Yeni insan efsanesine peygamberce bir başlangıç, bir çeşit esrarlı giriş ayinidir. Dostoyevski'nin sanata duyduğu sevgi ne olursa olsun, sanatkar onun için bir gaye değildir. Kendisine öncülük eden bazı ünlü yazarlar gibi o da sanatı insandan tanrıya geçmeyi sağlayan bir araç olarak görmektedir. Gogol'un Ölü Canları yazdıktan sonra sanatı bırakıp mistisizme daldığı yeni Rusya'nın esrarlı habercisi haline geldiğini hatırlayalım. Tolstoy 60 yaşındayken sanattan hem kendisinin hem de başkalarının sanatından nefret etmiş bir iyilik ve adalet havarisi olmuştur. Ama ortaya koyduğu eserler artık kelimenin dar ve din dışı anlamı ile sanat eseri olmaktan çıkmıştır. 3. Saltanat'ın İncil'i yeni Rusya'sının efsanevi, karanlık, belirsiz ve güç anlaşılır bir mesajıdır onlar artık. Tatmin olmak nedir bilmeyen bu insan için sanat bir başlangıçtan başka bir şey değildir. Gayesi sonsuz olana ulaşmaktır. Sanat onun için tapınmaya götüren bir basamaktır. Ama tapınan kendisi değildir. Eserlerinde, sözlerinde ifade edilemeyen, geçici olmayan, yalnızca ön sezi halinde kalmış daha büyük bir şeyler vardır ki insanı ve insanlığı mükemmelliğe doğru götüren yollardan birini açmıştır. Her türlü sınırı aşan bir insan. Gelenek, gelip geçmiş yılların bugünün etrafını kuşatan bir settir ve geleceğe yönelebilmek için bu seti aşmak gerekir. Çünkü tabiat, bilgide duraklama diye bir şey kabul etmez. Düzen istermiş gibi görünür ama yalnızca yeni bir düzene ulaşabilmek için bu düzeni allak bullak edenleri sever. Son derece güçlü oldukları için tıpkı Amerika'yı fetheden ilk İspanyollar gibi ruhun bilinen kıyılarından hareket ederek bilinmeyenin karanlık okyanusunu aşan, böylece aklın ve kalbin yeni kıtalarına doğru sürüklenen insanlar yaratır hiç durmadan. Bu cüretli öncüler olmasaydı insanlık kendi kendisinin tutsağı olurdu. Gelişmesi de bir çıkmaza girerdi. İnsanlığa öncülük eden bu gibi kimseler olmasaydı hiçbir nesil kendi yolunu bulamazdı. Hayal gücü bu derece zengin olan bu insanlar olmasaydı insanlık derin anlamını kazanamazdı. Dünyaya yepyeni bir görüş veren kimseler kendi köşelerinde sakin sakin çalışan bilim adamları, kendi avantajlarında yaşayan coğrafyacılar değil, bilinmeyen okyanusların üzerinde Hindistan'a doğru yelken açmış olan o ölçüsüz adamlar olmuştur. Aynı şekilde çağdaş insanın ruhunun derinliklerine kadar inebilmiş olan filozoflar da psikologlar değil, hiçbir ölçü tanımayan, her türlü sınırı aşan şairlerdir. Dostoyevski bunlar arasında bugün için en büyük olanıdır. İnsan ruhunun bilinmeyen alanlarını hiç kimse ucu bucağı olmayan şu genişlik ve şu sonsuzluk da bizim için bu dünya kadar gereklidir diyen bu coşkun, bu ölçüsüz adam kadar keşfedebilmiş değildir. Hiçbir şeyde hiçbir şekilde ölçülü olamamıştır. Her yerde sınırları aştım, her yerde her şeyde diye yazar mektuplarından birinde ve kendi kendini gururlu bir şekilde suçlar. Başardığı şeyler saymakla bitmez. Düşüncenin buz gibi zirveler üzerinde dolaşmıştır. Bilinç dışı alanın en gizli kaynaklarına kadar inmiştir. Bir uyur gezer gibi kendi benliğinin baş döndürücü zirvelerini aşmıştır. Yolu izi belli olmayan yerlerden geçmiş, içinden çıkılmaz labirentlerde zevkle dolaşmıştır. İnsanlık ondan önce kendi ruhi varlığının girdisini, çıktısını ve esrarlı taraflarını hiçbir zaman bu derece derin bir şekilde kavramamıştır. Onun bakışı ile insanlık daha uyanık bir hale gelmiş, kendini daha açık ve seçik bir şekilde tanıyabilmiştir. Daha esrarlı ve tanrısal bir nitelik kazanmıştır. O olmasaydı insanlık asli sırrının bilincine daha az varmış olacaktı. Onun sayesindedir ki geleceği daha geniş bir sezgi ile kavrayabiliyoruz. Dostoyevski'nin ortadan kaldırdığı ilk sınır, bize açıkladığı ilk uzak dünya Rusya olmuştur. Bütün dünya Rusya'yı onun sayesinde keşfetmiştir. Dostoyevski bizim Avrupalı bilincimizi genişletmiş olan adamdır. Rus ruhunun, evrensel ruhun en değerli unsurlardan biri olduğunu ilk defa o göstermiştir. Ondan önce Rusya Avrupa için bir sınır, Asya'ya götüren bir yol, bir harita parçası, bizim uygarlığımızın çoktan aşılmış ilkel ve vahşi bir sahasıydı. Bu çorak yerde saklı olan gelecek kuvveti ilk defa onun tarafından gösterilmiştir bize. Onun sayesindedir ki Rusya'da yeni bir dinin doğabilme imkanını, insanlığın büyük şiirine yeni bir söz katabilme imkanını hissedebildik. Yepyeni bir bilgi ve umut verdi bize. Ama ruhumuzla ilgili bilgilerin görünmemiş derecede zenginleşmiş olması da çok daha önemlidir. Edebiyat tarihinde eşine rastlanmayan bir olaydır bu. Dostoyevski'yi çok büyük bir psikolog olarak görmek gerekir. İnsan kalbinin derinliği onu neredeyse büyülemiş ve kendine doğru çekmiştir. Bilinç dışı ve bilinçaltı alanlar, anlaşılması, kavranılması imkansız olan şeyler onun gerçek dünyasıdır. Shakespeare'den bu yana duygularımızın esrarlı yönleri, ruhi hayatımızın gizli kanunları ve karmaşık sonuçları üzerinde bize bunca şey anlatan olmamıştır. Ölüler ülkesinde yaptığı yolculuktan dönen Odysseus gibi o da bize ruhun cehennemini anlatmaktadır. Ve yine Odysseus'ta olduğu gibi bir tanrı, bir cin ona yoldaşlık etmektedir. Hastalık onu sıradan insanların hiçbir zaman ulaşamayacağı duyguların en yüksek noktalarına kadar çıkarmış, genellikle canlıların bilemeyeceği bir takım korkuların, sıkıntıların kucağına atmıştır. Hayatın ötesinde olan ve bazen yakıcı, bazen buz gibi bir hal olan havayı teneffüs etmiştir ona. Gece kuşları gibi aydınlıktan çok alacakaranlıkta daha iyi görmektedir. Başkalarını yakıp kül edecek şeyler ona duygunun tatlı ve ılık sıcaklığını hissettirmektedir. Ruhun sağlıklı hallerini büyük ölçüde aşmıştır. Hasta bir ruhun bunun sonucu olarak da hayatın esrarlı kucağında yaşamıştır. Çılgınlıkla burun buruna gelmiştir. Bir uyur gezerin güvenliğiyle uyanık ve ne yaptığını bilen kimselerin yapamayacağı şekilde dolaşmıştır duyguların zirvelerinde. İnsan ruhuna doktorlardan, hukukçulardan, suçları inceleyen bilginlerden ve psikopatlardan daha derin bir şekilde sokulabilmiştir. Bilimin teşrih bıçağı ile daha sonra büyük güçlükler pahasına edindiği deneyimler sonucunda ulaştığı bulguları, telepati, histeri, birsam, sapıklık nöbetleri gibi olayları Dostoyevski her şeyi ta derinden duyabilme yeteneğine ve gayipten haber verme gibi esrarlı bir güce sahip olması dolayısıyla çok daha önceden ışığa çıkarabilmiştir. Ruhla ilgili olayları deliliğin yani ruh taşkınlığının ve suçluluğun yani duygu taşkınlığının sınırlarına kadar izleyebilmiş ve böylece ruhun o sonsuz ve bilinmeyen bölgelerine girebilmiştir. Dostoyevski'nin eserleriyle birlikte eski bir bilim son sözünü söylemiş, sanat alanında yeni bir psikoloji başlamıştır. Yeni bir psikoloji, çünkü ruhu inceleyen bilimin kendine has yöntemleri vardır. Çünkü daha önce belirsiz bir bütünmüş gibi görünen sanatın hiç durmadan değişen kanunları vardır. Yeni belirlemeler, yeni çözüm yolları onun kavramlarını değiştirmekte, bilgi alanını genişletmektedir. Kimya alanındaki deneyler nasıl daha basit parçalara bölünemeyen unsurların sayısını gittikçe azaltmışsa ve görünüşte basit olan şeylerin karmaşıklığını ortaya çıkarmışsa, aynı şekilde psikolojide duyguları iç tepilerden ileri gelen sayısız hareket ve tepkilere bölecek şekilde duygu birliğini bozmuştur. Birkaç adamın öncü dehasına rağmen eski psikoloji ile yenisi arasında kesin bir sınır vardır. Homeros'tan beri ve Shakespeare'den çok uzun bir zaman sonra bile tek bir özellik üzerinde duran bir psikoloji hakim olmuştur denebilir. İnsan bir formül haline getirilmişti. Etten, kemikten yapılmış tek bir nitelikten ibaretmiş gibi görülüyordu. Odysseus kurnazdı. Aeschylus cesurdu. Aisas öfkeli, Nestor bilgeydi. Bu kişilerin bütün hareketleri, bütün kararları kendi iradelerine bağlıydı. Eski sanatla yeni sanatın birleştiği dönemeç noktasında bulunan Shakespeare bile kahramanlarını benliklerindeki karşıtlıkları tek bir hakim özellik içerisinde eritebilen ahenkli varlıklar olarak yaratmıştı. Ne var ki orta çağ ruhunda bugünkü dünyanın ilk öncülerini ortaya çıkaran yine Shakespeare'dir. Hamlet problematik bir karakterin ilk örneği çağdaş insanın atasıdır. Hamlet'le birlikte ilk defa olmak üzere insan iradesi günümüz psikolojisinin anladığı şekilde bir takım engellerle karşılaşmıştır. İnsanın kendisini seyredeceği ayna insan ruhuna yerleştirilmiştir artık. Kendini tanıyan insan ikili bir hayat sürmeye başlamış, bir dış hayatı olduğu gibi bir de iç hayatı olmuştur. O artık hareket ederken düşünen, düşünürken kendi kendini gerçekleştiren bir yaratıktır. İlk defa olmak üzere bir insan bugün anladığımız şekilde bir hayat sürmektedir. Bununla birlikte bu yaşantı Hamlet'te bilincin alacakaranlığından yeni yeni çıkmaya başlamıştır. Hamlet batıl inançlarla dolu bir çığın etkisinden kurtulamamıştır henüz. Aşk iksirleri ve hayaletler onun tedirgin ruhunu etkilemektedir. Ama olağanüstü psikolojik olay gerçekleşmiştir bir kere. Bilinç ikiye bölünmüştür. Ruhun yeni kıtası keşfedilmiştir. Böylece gelecekteki keşiflere yol açmıştır. Byron'un, Goethe'nin, Shelley'in romantik kahramanlarından Chart, Harold ve Werther'in çedirginlikleri bu dünyanın yavanlığına şiddetli baş kaldırmaları duygu birliğinin parçalanmasını hızlandırmıştır. Pozitif bilimlerde binlerce değerli buluşla bu konuda yardımcı olmuşlardır. Tam bu sırada Stendhal çıkmıştır ortaya. Stendhal, duyguların belirlaşmasını, duyuların çeşitli görünüşlerini ve değişme imkanlarını kendinden öncekilerden daha iyi kavramıştı. İyice belirlenmiş her türlü duygunun temelindeki gizli çatışmayı da sezmişti. Ama ruhi tembelliği, avare mizacının gevşekliği, bilinç dışı alanı bütün dinamikliğiyle ışığa çıkarmasına fırsat vermemiştir. Bu sırrı çözmek, duyguları kesin olarak tahlil etmek, birliği ortadan kaldıran ve ikiliğin azılı temsilcisi olan Dostoyevski'ye nasip olmuştur. Dostoyevski, duygu birliğini o derece bozmuş, o derece parçalamıştır ki yarattığı kişiler daha önceki roman kahramanlarından büsbütün farklı bir ruha sahipmiş gibi görünürler. Öteki yazarların en cüretli psikolojik tahlilleri onun gözlemlerinin yanında sathi kalır. Hepsi burada bazı unsurları işaret etmekle beraber temel ilkeleri hakkında en ufak bir fikre bile bilgi vermeyen şu eski elektroteknik el kitapları gibidirler. Dostoyevski'nin eserlerinde basit duygulara rastlanmadığı gibi daha basit parçalara, ayrılması mümkün olmayan unsurlara da rastlanmaz. En karmaşık bütünlerle veya ara hallerle bir halden öteki hale geçişi ifade eden şekillerle karşılaşırız onun eserlerinde. Duyuların sonsuz karmaşıklığı harekete geçirmeyi engeller. İrade ile gerçekliğin korkunç bir şekilde iç içe girmiş olması, bütün duyguların karma karışık bir şekilde dile getirilmesini gerektirir. Bir kararın, bir arzunun en son, en temel itici gücüne ulaştığımız sandığımız anda başka bir arzu çıkar karşımıza. Kin, aşk, şehvet, zaaf, boş gurur, mağrurluk, harislik, alçak gönüllülük, saygı, bütün bu içi güçler hiç durmadan şekil değiştirerek iç içe girerler. Birbirlerini karışırlar. Dostoyevski'de ruh bir kaostan başka bir şey değildir. Ruhların temizlenmesini, arınmasını, arzu ettikleri için içen sarhoşlar, pişmanlık duymanın özlemini çektikleri için suç işleyenler, saflığa, temizliğe duydukları özlemi, saygıdan ötürü genç kızların ırzına geçen erkekler, dini susuzluktan ötürü Tanrı'ya küfredenler vardır onun eserlerinde. Kahramanları bir şeyi arzu ettikleri zaman bu arzuların gerçekleşmesini umut ettikleri kadar gerçekleşmemesini de umut ederler. Kendini beğenmişlikleri aslında gizli bir çekingenliği veya sıkılganlığı, kinleri içe atılmış, saklanmış bir aşkı, aşkları ise gizlenmiş bir kini ifade eder. Her karşıtlık başka bir karşıtlığa yol açar. Istıraf çekmek istedikleri için sefahate dalanlar vardır. İradenin geriye doğru çılgınca bir dönüş yaparak felce uğradığı bir sırada iradeli olmanın özlemini çekenler vardır. Arzudan zevk duyarlar. Zevktense tiskinirler ve nefret ederler. Hareket onları pişmanlığa, pişmanlık ise yeniden harekete sevk eder. Ellerinin hareketi kalplerinkine benzemez. Kalplerin dili ise dudaklarındaki dökülen sözlerden farklıdır. Bütün duyguları bir çokluk ve belirsizlik ifade eder. Hiçbir zaman tek bir duygunun birliğine veya bütünlüğüne rastlayamayız Dostoyevski'de. Kahramanlarından herhangi birinin belli bir şekilde tanımlayamayız. Fedor Karamazov'un bir sefih olduğunu söylüyoruz. Bu şekilde onu tanımladığımızı sanıyoruz. Oysa Svidrigaylov sefihin biridir. Hiç kimsenin tanımadığı şu öğrenci de öyle. Ama aralarında ne büyük bir uçurum vardır. Şehveti soğuk, ruhsuz bir ahlak bozukluğundan başka bir şey değildir. Sefihlik onun için bir yaşama taktiğidir. Karamazov'unki ise yaşama sevincidir. Tam bir aşağılığa varacak kadar bir ahlak bozukluğudur. Onun hayatının en bayağı taraflarına bulaşmaya sevk eden, çünkü bütün bunlar hayatın ta kendisidir, en rezil, en kayıpaze işlerden, hayati güçlerin olanca coşkunluğu içerisinde zevk almaya götüren derin bir içgüdüdür. Sefihliği bir noksanlıktan ileri gelmektedir. Ötekilerinki ise duygu taşkınlığından, birini tahrik eden şey marazi, hasta tabiatıdır. Öteki ise duygularının her zaman ateşli olmasından ötürü bu şekilde hareket etmektedir. Sıradan bir şehvet düşkünüdür. Küçük kusurları vardır, pis bir küçük hayvandır o. Duyu zevklerine düşkün bir böcekten başka bir şey değildir. Öteki ise, yani kimsenin tanımadığı şu öğrenci, entelektüel hainliğin cinsel sapıklıkla birleştiği tipik bir örnektir. Genellikle aynı kategori altında toplanmış olan bu insanların arasında derin bir uçurum vardır. Dostoyevski nasıl şehvet duygusunu unsurlarına ayırmış ve duygunun en derin köklerine, en gizli kapaklı taraflarına kadar varmışsa, aynı şekilde her türlü duyguyu, her türlü içgüdüyü ve bütün kuvvetlerin kaynağını benlikle dünya arasındaki temel karşıtlığa kadar götürmüştür. Bencillik ve fedakarlık, gurur ve alçak gönüllülük, musriflik ve tasarruf, yalnızlık ve birlikte yaşama, çevreden merkeze doğru giden kuvvetlerle merkezden çevreye doğru giden kuvvetler, bütün bunlar benliğin taşkınlığı ile benliğin yok olması, benlikle Tanrı arasındaki karşıtlığa kadar varmaktadır. Karşıtlıkları istediğimiz kadar çoğaltalım. Hepsinin önünde sonunda ruhla beden arasında yer alan dünyanın en son, en temel duyguları ile ilgilidir. Dostoyevski'den önce hiç kimse duygularımızın kaynaşmasını, ruhumuzun karmaşıklığını bize bu şekilde göstermeyi başaramamıştır. Ama Dostoyevski'nin insanı en çok şaşırtan tarafı sevgi duygusunu tahlil endişesindeki tutsaklığıdır. Dostoyevski bu noktada sanatın doruğuna ulaşmıştır. Eski çağdan beri yüzyıllar boyunca bütün romanlar, bütün edebiyat bu temel duyguya, her türlü varlığın bu ilkel kaynağına doğru yönelmiştir. Şu var ki Dostoyevski bu duyguyu en yüksek noktasına çıkaracak, aynı zamanda en aşağı düzeye indirecek şekilde işlemiştir. Sevgi, Dostoyevski için hayatın ilkel unsuru değil, belli bir aşamasıdır. Oysa öteki yazarlar için sevgi, eserlerinin gayesidir, hayatın gayesidir. Onlara göre hayatın en güzel anı, bütün güzel karşıtlıkların bir ahenk içerisinde eriyip gittiği andır. Ve bu an ancak iki cinsin birleştiği sırada duydukları o tanrısal duygu içerisinde ruhun ve ten hazlarının birbirine karışmasıyla gerçekleşir. sevgi bulutlarına inen sihirli bir değnek gibi çarpmaktadır insanı. Çözümlenemeyen, açıklanamayan bir sırdır. Hayatın en son, en temel sırrıdır. Seven insan, sevdiği kişiyi elde ettiği takdirde mutludur. Elde edemezse mutsuzdur. Karşılıklı sevgi, bütün şairler için mutluluğun en yüksek noktasını ifade eder. Oysa hayatın karşıtlıklarının bu şekilde son bulması, Dostoyevski için gülünç basitlikten başka bir şey değildir. O daha yükseğe çıkmaktadır. Onun için kadınla erkeğin kucaklaşması ne tam bir birleşmedir, ne ahenktir, ne de birliktir. Sevgi onun için bir mutluluk, bir ahenk değil, daha yüce bir alana aktarılmış bir mücadele, içimizdeki ebedi yaranın verdiği şiddetli bir ıstıraptır. Bunun sonucu olarak da hayatın alelade anlarında duyulmuş olandan çok daha şiddetli bir ıstırabı dile getirmektedir. Dostoyevski'nin kahramanları karşılık gören bir sevgiyi birbirlerine sevdikleri zaman huzur duymazlar. İç çatışmalarının en şiddetli olduğu an sevgilerinin karşılık gördüğü andır. Sevginin coşkunluğuna bırakmazlar kendilerini. Sevgi konusunda açık arttırmaya girişirler. Dostoyevski'nin ikili kişiliğinde layık olan çocuklardır onlar. O son anda durmayı beceremezler. O tatlı dengeyi erkekle kadın arasında eşit ve karşılıklı sevgiyi hor görürler. Çünkü böyle bir durum onlar için ahenge, sona, sınıra ulaşmayı ifade eder. Oysa onlar yalnızca sınırsız olan şey için yaşarlar. Başkalarının kendilerini sevdiği biçimde sevmek istemezler. Sevmek ve kurban durumunda olmak aldıklarından daha çok vermek isterler. Başlangıçtaki o tatlı oyun soluk soluğa kalmalara, İnlemelere, mücadeleye ve işkenceye dönüşünceye kadar çılgınca bir açık arttırmadaymış gibi arttırırlar duygularını. İtildikleri, alay edildikleri, hor görüldükleri zaman da mutluluktan sarhoş bir hale gelirler. Çünkü artık verenler ve verdikleri şeyin karşılığında hiçbir şey beklemeyenler grubuna girmişlerdir. Dostoyevski'de kin her zaman aşka benzer, aşkta kine. Sevgilerin yoğunlaşığı ve bütün bu duyguların kısa süre içerisinde duyguların birliği parçalanmıştır. Çünkü Dostoyevski'nin kahramanları bütün bu ruhları ve bütün bedenleriyle sevmeyi beceremezler. Ya ruhlarıyla severler ya da bedenleriyle. Ruhun ve tenin birbirleriyle uzlaştığını göremeyiz onlarda. Kadın kahramanlarını hatırlayalım. Hepsi Kandri gibi birbirlerinden farklı iki çeşit duygu aleminde yaşarlar.